Ve ben, Elif Şafak, 21. ayrım. Hata yaptığını anlayan Cihan telaşla yutkundu. Efendi merhamet et, Sermi Marsina'nın file ihtiyacı var. Cami inşaatlarında yardım eder. Bir sessizlik oldu, uzunca bir sessizlik. Çingeneler kendi aralarında bakıştılar, Cihan'ın anlayamadığı bir dilde bir şeyler konuştular. Balaban başını salladı, karar verilmişti. Dedi ki, Gülbahar Nilüfer çiçeği gibidir. Özenle büyüttük. Kolay kolay kimselere vermeyiz kızımızı. Evvela damat tarafından hak etmesi gerekir. Çotanın ne yapmasını istersin dedi Cihan kuşkuyla. Damadın değil, damadın babasının. Anlamadım. Yani sen anla yahu. Cihan kaygılanmamaya çalıştıysa da sesinin titremesine mani olamadı. Ben mi? Ben ne yapabilirim ki? Gel bizimle bir içki iç. Yol yamuksa düz yürümenin gereği var mı? Cihan bu lafı neye yoracağını düşüne dursun, az evvel ikizleri emziren kadın elinde bir tepsiyle çıka geldi. Bardaklarında acayip renkli bir sıvı vardı. Arabacının uyarısı geldi aklına ama yapacak bir şey yoktu. Tek yudumda bitirmeyenin karısı ölsün dedi Balaban. Ölsün diye tekrar etti diğerleri ve içkilerini kafaya diktiler. Hepsi birden aynı anda boşalan bardaklarını yere atarak ellerinin tersiyle ağızlarını sildiler. Cihan baktı kaçarı yok, gözünü karartıp o da aynısını yaptı. Buruk keskin sıvı boğazını yakarak aşağı indi. Bir an bütün iç organlarının alev aldığını sandı, öksürmeye başladı. Güldüler. Sonra da ona ne yapması gerektiğini anlattılar. İstiyorsa tabii. Cihan dinledikçe dehşete düştü. Sana kalmış dedi Balaban. İster kabul et, ister git. Karar senin. Hem çotaya olan sevgisinden hem dik kafalılığından yenilgiyi kendine yediremedi Cihan. Tamam kabul ediyorum. O zaman erkekler çıktılar, kadınlar geride kaldı. Eğlenerek, gülerek kıyafetler tutuşturdular eline. Perdenin arkasında giysin diye mor renkli bir şal var, kısacık allı pullu bir yelek. Göbeği açık bırakan cinsten. Suratını pirinçten yapılmış beyaz bir pudrayla kapladılar. Gözlerine sürme çektiler. Yanaklarını, dudaklarını kırmızıya boyadılar. Ellerine kına yakıp kafasına da at kuyruğundan bir saç oturttular. Balaban ve adamları geri gelip de Cihan'ı o halde görünce gülmekten iki büklüm oldular. Müzisyenler kıkırdamaktan fırsat bulup da doğru düzgün bir ezgi çalamadı. Herkes gülerken zenne kılığındaki Cihan oynamaya başladı. Seyirciler durumdan memnun, alkışlarla eşlik ettiler bu beceriksiz rakkasa. Çakır keyif bir herif Cihan'a sarkmaya kalkınca tahta bir kaşık havada döne döne geldi adamın tek eline tak diye indi. Acıyla geri çekildi tacizci. Kaşığı fırlatan Balaban oturduğu yerden azarladı. Bana bak, misafir veli nimetimdir, kendine gel. Cihan tek istediklerinin dalgalarını geçmek olduğunu anladı. Baktı ki sözünü tutarsa çingeneler de sözlerini tutacak. Bunun üzerine daha istekli ve kıvrak tamamladı dansını. Balaban sırıttı. Yaşa be Filmas, helal sana. Pek severmişsin filini. Gülbahar senindir. Böylece kampa vardıktan birkaç saat sonra Cihan, endişeyle geldiği yerden suratında boyalar, ellerinde kınalarla ayrıldı. Arabacıyı göremedi hiçbir yerde, kaçıp gitmişti belli ki Cihan gecikince. Duyduğu müzik ve kahkaha seslerini neye yormuştu acaba? Varsın gitmiş olsun, nasıl olsa yürümek zorunda kalmayacaktı Cihan. Yanında kocaman bir dişi fil vardı. 4 gün sonra Cihan Gülbahar'la beraber kampa döndü. Çingeneleri bıraktığı yerde bulamadı. Bu arada tekrar göçmüşlerdi. Uzun aramalar sonucu nihayet saptadı yeni yerlerini. Onu görünce ufak çocuklardan dişsiz ihtiyarlara kadar herkesi gülme tuttu. Filine eş bulmak için zenne kılığında dans etmeyi göze alan filbazın hikayesi ağızdan ağza yayılmıştı belli ki. Balaban seslendi. Hadi geçmiş olsun. Senin fil artık bakir değil. Haklısın dedi Cihan gülümseyerek. Dünyanın en mutlu fili oldu. Sonra durdu, usulca ekledi. Farkında mısın Çeribaşı? Gene kurtardın bizi. Her çarşamba Sinan çıraklarını evinde toplar, onlardan bir yapı tasarlamalarını isterdi. Bazen bir su kemeri, bazen medrese, hamam veya bedesten. Delikanlılar bu ödevleri ciddiye alır, sadece yeteneklerini göstermek için değil, aynı zamanda rakiplerinin önüne geçmek için fırsat bilirlerdi. Yine böyle bir ikindi vakti harıl harıl çalışırken bir hizmetkar, üstadın onları kütüphanede beklediğini bildirdi. Kalemlerini kenara koyup sessizce denileni yaptılar. Merak içinde. Yukarıda kağıt tomarlarının arasında buldular Sinan'ı. Odanın ortasındaki ahşap masada bir maket duruyordu. "Gelin, gelin," dedi Sinan. Ürkek ve beceriksiz hareketlerle tökezleyerek içeri girdiler. "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu Sinan. Davut maketi çatık kaşlarla inceledi. "Kafirlerindir zahir." Cihan mırıldandı, gözlerini maketten alamadan. "Kubbesi ne güzelmiş, ne büyüklükte acaba, nerededir?" "Roma'da," dedi Sinan. Roma pencerenin dışarıymış gibi elini sallayarak. Adının San Pietro olduğunu, bittiğinde Hristiyan aleminin en büyük kubbesi olacağını söyledi. Çok mimar çalışmıştı üzerinde. Kimisi eski bazilikayı yıkıp sil baştan yapmak niyetindeydi. Kimi ise mevcut yapıyı tamir edip yenilemek. Mimar Sangallo vefat etmişti. İnşaat Papa'nın emriyle Michelangelo'ya verilmişti. Sahaf Simeon'un anlattıklarını hatırlayan Cihan dikkat kesildi. Sinan'ın dediğine göre artık pek genç olmayan Michelangelo'nun önünde iki tercih vardı. Ya evvelki tasarımları tamamen bir kenara bırakacak ya da onlardan faydalanarak inşaatı tamamlayacaktı. Alacağı karar sadece bir zanaatkar olarak istidadını değil, fitratını da gösterecekti. Sinan öyle hararetle konuşuyordu ki Cihan'ı bir heyecandır aldı. Yine de zihnini kurcalayan bir soru vardı. Üstad bunları neden anlatıyordu onlara? Onun ruh halini anlamış gibi açıkladı Sinan. "San Pietro'yu kendi gözlerinizle görün isterim. Resmedin. Orada yapılan güzel işleri idrak edin." "Yani kilise mi gezelim?" diye sordu Davut. "Ta oralara gidip hem de." "Peygamberimizin sünnetidir. Dinleriz. İlim irfan Çin'de olsa arar bulur öğreniriz." Sinan gençliğinde ne çok diyar gördüğünü anlattı. Frank ellerinde de, Acem ellerinde de gezmişti. Balkan dağlarından Mısır'a, Irak'tan Azeri beldesine yollar kat etmişti. Gittiği her yerde yapıları incelemiş, eksik ve artık olanları saptırmıştı. Ehli hüner üç kaynaktan beslenirdi. Kitaplar, insanlar, yollar. Bol bol okumak, ustaların yanında eğitilmek, seyahat etmek. Dikkatle bakarsan taş bile sabit değildir. Hele ki taş ustası. Yörük atı gibi olmalı. Habire hareket halinde. "Onlar bizden öğrense ya," dedi Nikola. "Her iyi zanaatkar nerede olursa olsun hürmete şayandır, hocandır." Böyle diyerek iki kadife kutu çıkardı. Biri ince uzun, diğeri tombik yuvarlak. Birinde gümüş bir iğne vardı, öbüründe irice bir elma büyüklüğünde kristal. "Nedir bunlar?" diye sordu Davut, kara büyüye bakar gibi sesini alçaltarak. "Kristal, katedrallerin içinde ışığın nasıl seyahat ettiğini anlamak için." "Ya bu?" dedi Cihan, iğneyi bir kuş yavrusu gibi avucunda tutarak. "Ses için. Bir binaya girdiğinizde etrafınızda kimsenin olmadığı anı kollayın. Sonra iğneyi baş hizasında tutup bırakın, kulak kesilin. Ses duvarlardan aksediyor mu? Hemen sönüyor mu? Yoksa en uzak köşelere ulaşıyor mu? Öyleyse mimar bunu nasıl yaptı? Sorun kendinize. Ses de su gibi akar. Tabii önünde engeller olmazsa." "Hepimizi birden oralara mı yollarsın usta?" dedi Nikola. "Yapacak iş çok. Dördünüzü birden gönderemem. İki kişi gitsin daha münasip. Nedir cevabınız?" Nikola, Davut, Yusuf ve Cihan birbirlerine kaçamak bakışlar fırlattılar. Bir yandan ustalarının gözüne girmek istiyor, bir yandan böyle uzun ve meçhul bir yolculuktan çekiniyorlardı. İlk öne çıkan Yusuf oldu, başını iki yana salladı, kimseye bakmadan gitmek istemiyordu. Semavi bir cisim etrafında dönen uydu misali Yusuf, Sinan'ın yörüngesinden ayrılamıyordu. "Ya siz?" diye sordu Sinan. "Ben de gidemem usta," dedi Cihan. "File kim bakar sonra?" Doğruyu söylemiyordu. Şayet saraydan izin alırsa bir başka bakıcı çotaya rahatlıkla göz kulak olabilirdi. Onu esas tasalandıran Mihrimah'tan uzaklaşmaktı. Son haftalarda eskisinden daha sık gelmeye başlamıştı hayvanat bahçesine. Ne yazık ki her seferinde çok az kalıyordu. Beyaz file yiyecek verip birkaç kelam edip gidiyordu. Yüzünde hep gölgeli bir ifade oluyordu. Sanki bir derdi vardı ama paylaşmıyordu. Sadece bir keresinde solgun bir ifadeyle, "Belki bundan sonra birbirimizi bir daha göremeyiz," demişti. Cihan sebebini sorduğunda, "Yakında öğrenirsin nasıl olsa," cevabını almıştı. Yüreğine oturmuştu Cihan'ın bu laflar. Mihrimah'ın bir sıkıntısı vardı. Onu bu halde bırakıp gidemezdi. Bu arada söz Nikola'ya geçmişti. "Anam babam takatsiz, yaşlandılar artık. Benden başka kimseleri yok, yalnız bırakamam." Bütün başlar Davud'a çevrildi, o da hafifçe iç geçirdi. "Ben giderim." "Pekala," dedi Sinan. "Olur da herhangi biriniz fikir değiştirirse birkaç gün içinde haber versin. Yoksa Davud tek başına gidiyor Roma'ya." Ertesi sabah Mihrimah beyaz fili görmeye gelmedi. Ne de bir sonraki gün. Onun yerine Hesna Hatun çıka geldi haremden haberlerle. "Bekleme boşuna," dedi. "Melek Sultanım evleniyor." "Ne? O nasıl lafta da?" Ters ters baktı kadın. Bir şey söyleyecekti ki öksürmeye başladı. Hep yanında taşıdığı ipek keseyi çıkardı, açtı, derin derin nefes aldı. Otların kokusu dolaştı havada. "Sakın bana bir daha öyle seslenme," dedi. "Senin ne haddine? Sadece sultanım böyle diyebilir." "Tamam, ne olur anlat, nasıl oldu?" dedi Cihan. Anlattı kadın. Mihrimah Rüstem Paşa'ya verilmişti. Kallavi hırsları olan bir zattı paşa. Kimse sevmiyordu adamı ama Hürrem tutuyordu ya, yeter de artardı. Nicedir harem koridorlarında bu ihtimal konuşuluyordu zaten. Mihrimah çok ağlamıştı. Mani ol diye yalvarmıştı Hesna Hatun'a. O da Rüstem'in cüzamlı olduğu dedikodusunu yaymıştı. İşe yaramıştı sanki. Süleyman kızını onunla evlendirmekten vazgeçmek üzereyken, Hürrem saray hekimlerini getirip damat adayını etraflıca muayene ettirmişti. Üzerinde bit bulmuşlardı ve bit cüzdanlıya gelmediğinden Rüstem aklanmıştı. Elden gelen bir şey yoktu. Dadı gittikten sonra Cihan bir resim üzerinde çalıştı, yerleri süpürdü, yalakları yıkadı, filin zırhını parlattı, cildine merhemler sürdü, çizdiğini parçaladı ve yeni bir tane yapmaya başladı, kapıları yağladı. Biraz daha çizdi ve yırttı, attı hepsini. Hızını alamayıp maymunların, tavşanların, kirpilerin, kaplumbağaların kafeslerini temizledi. Ve çotayı beslemeyi hepten unuttu. Delirmiş gibi oradan oraya koşturuyordu. Sırf durmamak, durup da düşünmemek, düşünüp de kahrolmamak için. Gece olduğunda hayvanat bahçesi dedikoduyla çalkalanıyordu. Barakada herkes Mihrimah ve Rüstem'i konuşuyordu. İnsan Rüstem gibi ballıysa, biti bile kıymetli diyorlardı. Ulan biz bitlensek kötek yeriz. Herifin bitine nur yağıyor diye gülüşüyorlardı. Cihan dayanamayıp dışarı çıktı. Elleri kolları yorgunluktan sızlıyordu. Ama esas göğsünde şimdiye değin bilmediği bir ağrı vardı. Kendi avlularını iç avludan ayıran duvara kadar yürüdü. Vaktiyle Sangram'ın sakın buradan öteye geçme diye uyardığı yerde durdu. Gidemedi ileriye. Gitse ne olacaktı ki, kendi hayatını tehlikeye atmaktan başka. Geri döndü çarnı açar. Mihrimah'ın kaç kez gölgesinde oturduğu Leyla'ya ulaştı. Kızı anlattığı hikayeleri hatırladı. Hindistan'dan gelişini, çotanın doğumunu. Sırf prensese kendini beğendirmek için uydurduğu bütün masalları. Karanlıkta ağaç bir başka dünyadan gelmişçesine parladı. Cihan kulağını dayadı gövdesine. Bir sese ihtiyacı vardı, bir teselliye. Tek işittiği derin bir sessizlik oldu. İnatçı, yapışkan bir sessizlik. Rüzgar hızlandı, hava serinledi. Orada öylece durmaya devam etti. Gecenin soğuğunun onu sarsmamasını, bütün hislerini dondurmasını bekleyerek. İşe yaramadı, hala hissediyor, acı çekiyordu. Etinden et koparmışlardı sanki. İçinde görünmez bir yara açılmış kanıyordu. Öyle acıyordu canı, duramayacaktı buralarda. Durursa şayet aptalca bir şey yapacaktı. sadece kendini değil Mihrimah'ı da zor durumda bırakacak bir deliliğe karışacaktı. Ertesi sabah ilk iş bir mektup yolladı Sinan'a. Kıymetli ustam, hala arzu ederseniz Davud'a eşlik etmeye hazırım Roma yolunda. Roma, şiirlerin mermere yazıldığı şehir. Vardıkları gün yağmur çiseliyordu. Atlarının üzerinde bir müddet ağır aksak dolaştılar. Her sima yabancı, her sokak bir evvelkinden daha kafa karıştırıcıydı. Ara sıra bir köprünün üstünden bir kemerin, değirmi veyahut sivri, altından ya da tıka basa insan dolu bir piyazadan geçiyorlardı. Şehrin büyüklüğü ve hareketliliği karşısında şaşkındılar. Davud ile Cihan gergin ve tedirgin bir halde kalabalıklar arasında kayboldular. Antik bir forumdan geriye kalmış harabelere rastlayınca durup hayranlıkla seyrettiler. Kara cübbeli keşişler, ikişer ikişer yürüyen paralı askerler. İstanbul'dakilerden farksız dilenciler göründüler. Kadınlar kötü kokulara karşı boyunlarına esans topları asıyor, ne saçlarını ne de bağırlarını örtmeye tenezzül ediyorlardı. Ne vakit yanında hizmetçileriyle dolaşan, elbisesi kabarık, göğsü yarı açık bir hanımefendi görseler, kaçamak bakıyordu Cihan ve Davud. Bu vaziyette sahaf, Simeon'un verdiği adrese yöneldiler. Sokaklarda birkaç kez yol sorsalardı, kolayca vasıl oldular Yahudi mahallesine. Leon Buendia'nın Roma'daki eviyle Simon Buendia'nın İstanbul'daki evi arasında hayrete şayan bir benzerlik vardı. Bu hane de daracık bir sokaktaydı. Bunun da tahta kapısı eskiyip kararmıştı ve kapının arkasında da odalar dolusu kitap ve el yazmaları bulunuyordu. Burada da iri kulaklı ve gür kaşlı bir ihtiyar oturuyordu ama kardeşi gibi aksi mizaçlı değildi. İçeri buyur edilip bir masanın etrafına oturdular. İkram edilen badem ezmelerini yerken Simeon'un selamı var dedi Cihan İtalyanca. Ne yapar ne eder birader? Memnun değil halinden, cahil cühela takımına kızar. Leon gülümsedi, haklı ama. Uğraşılır mı cehaleti marifet sananlarla? Bizimki çatacak yer arıyor, her zaman huysuzdu zaten. İstanbul'a taşınmanızı istiyor dedi Cihan. Ona sorsan orası âlâ, bana sorsan burası. O ister ben gideyim, ben isterim o gelsin. Ölümlü mahluklarız. Neye alıştıysak öylesi doğru zannederiz. Davud lafa girdi. Michelangelo'yu ziyaret etmek istiyoruz. Ustamızdan mektup getirdik. Sahaf başını iki yana salladı. Ustanıza hürmetim sonsuz ama biraz zor. İkinci Divinio kimseleri kabul etmiyor. Matemde. Kim öldü ki diye sordu Cihan. Evvela erkek kardeşi, sonra en sevdiği çırağı. Bu onu yıktı. Çırak mı diye sordu Cihan. İçlerinden birine bir şey olsa Sinan'ın ne kadar yas tutacağını merak etti. Sahafın anlattığına göre Urbino adlı çırak 14 yaşından beri Michelangelo'nun yanındaydı. Tam 26 sene ikisi birbirinden hiç ayrılmamıştı. Üstad bu zeki yardımcısını o kadar severdi ki Urbino hastalanınca kimsenin onun bakımını üstlenmesine izin vermemiş, gece gündüz başını beklemişti. Zaten münzevi bir adam olan Michelangelo, çırağın ölümünden sonra daha da ketum ve kızgın biri haline gelmişti. İkinci Divinio insanlardan haz etmez ama sevdiği bir iki kişiyi de aşırı sever. Cihan kaşlarını kaldırdı. Onun ustası böyle değildi. Sinan başkalarından ne nefret ediyor ne kaçıyordu. Aklı selim sahibiydi, her daim makul ve dengeli. En kaba adamlara bile nezaketle cevap verirdi. Hakaret karşısında dahi hiddetlendiği görülmemişti. Ama Cihan bunun o kadar da iyi bir şey olduğundan emin değildi. Belki de herkesi sevmekle hiç kimseyi sevmemek arasında fazla mesafe yoktu. Cihan isterdi ki ustası kimseleri sevmesin ama bir tek onu çok sevsin. İsterdi ki Michelangelo ile Urbino gibi olsunlar, Sinan ile Cihan. Bu fikrin zihninden geçmesiyle utanması bir oldu. Yine ne tuhaf düşünceler üretmişti. Sarayın bahçesindeki maymunlar gibiydi zihni, daldan dala atlıyordu. 21. ayrımın sonu sayfa 201, devamı 22. ayrımda.